Bu program Newslab Turkey desteğiyle yayınlanmaktadır. Devam filmi. Türkiye'yi eylemler üzerinden dinlemek. Herkese merhaba, ben Seçil Türkan. Devam filmi programı Ankara Gazeteciliği serisi içindeyiz ve şu anda bu programın devamını dinliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Dilara konuğumuzdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir danışman. Aslında onun yolunun nasıl gazetecilik yapmaya erişemediğini konuşmuş olduk. Biraz memleketin içinde bulunduğu maddi koşullar diyelim. Onu doğrudan danışmanlığa sevk etmişti. Ve şimdi karşımda Uygar Gürtekin var. Uygar hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhaba, teşekkürler vakit ayırdığın için her şeyden önce. Aslında biz Uygar'la daha önce yolumuz gazetecilik sahasında kesişmişti. Beraber haber takip etmişliğimiz de var. Birbirimizin haberlerini de aşağı yukarı biliriz. Böyle bir tanışıklığımızın olduğunu da söyleyerek ben programı açmış olayım. Tekrar hoş geldin ve tekrar merhaba. Çok klasik ama rahatlatıcı bir soruyla başlayacağım Uygar. Kimsin sen? Bize nasıl anlatırsın kendine?
Evet, yani ben uzun süredir gazetecilik yapıyorum. Yani 2005 yılından bu yana gazetecilik, evet 2005 yılından beri işte ajanslarda çalıştım. Fotoğraf çektim, editörlük yaptım. En son evet son 10 yılım Agos gazetesindeydi. Agos'tan editörlük muhabirlik yaptım. Onun dışında yani mümkün olduğu kadar yazmaya çalıştım her fırsatta. Yine çeşitli mecralara haberler yaptım, bazı dosya haberler yaptım. Genel olarak böyle. Yani fotoğrafı da çekiyordum, video da çekerim, işte podcast da hazırlarım. Gazeteci mümkün olduğu kadar bütün mutfak alanlarında çalıştım.
Evet ve aslında ta ki danışmanlık yapmaya başlayana kadar diyebilir miyiz?
Evet aslında öyle. Ha? Yani hala gazeteci gibi hissederim kendimi yani hani.
Hissettiğin şey gazetecilik.
Evet gazeteci. Evet. Ha.
Yani kendini tanımlasam meslek olarak merhaba ben bir gazeteciyim yoksa ben bir milletvekili.
Evet evet hala öyle söylemeye çalışıyorum yani ne iş yapıyoruz pek bir zaman önce gazeteci olduğumu söylüyorum yani.
Peki sen ne kadar süredir danışmanlık yapıyorsun ve tabii hangi partiyle çalışıyorsun?
Ben yaklaşık 3,5 yıldır mecliste danışman olarak çalışıyorum. HDP'nin basın bürosunda danışmanlık yapıyorum.
3,5 yıl oldu.
Evet.
Aslında seninle böyle bir ara aşağı yukarı işte senin de ilk başladığın zamanlarda biraz konuşma fırsatı bulmuştuk. Mecliste olmak, mecliste kalmak. Peki 3,5 yılın mecliste nasıl geçti? Nasıl anlatırsın? Neler oldu bu süreçte?
Yani enteresan bir deneyim tabii. Ben daha önce hiç Ankara gazeteciliği yapmadım. Yani Ankara'ya çeşitli haberler için geldim, işte röportajlar falan yaptım. Hani spesifik olarak meclis, parlamento muhabiri hiç yapmamıştım. O açıdan enteresan gelmişti. Yani hep yani İstanbul gazeteciliğini yaygındır. Hep dışarıdan takip edersin meclisi. Hani Ankara'yı biraz bilirsin ama burada biraz işler daha farklı büyüdüğünü biraz fark etme. Yani İstanbul kadar rahat değil. Hani genel olarak hem yani bir gazeteci olarak rahat bir yer değil. Ama onun dışında hiç fena bir 3,5 yıl olmadı benim için. Yani çünkü bir süresi zaten pandemiyle geçti. Hani böylesi yani insan hayatına çok az denk gelebilecek bir süreç pandemi süreci ve böyle bir dönemde mecliste olmak enteresan bir deneyimdi. Yani hem bu çalışması, çalışmaması, hem o süreci, siyasetin yaklaşımı gibi hani böyle çok kritik bir dönemdi. O açıdan iyi oldu. Onun dışında da yani son 3 gün zaten Türkiye'de de çok hareketli ve çalkantılı giden bir dönem. Hani işte seçim olacak, olmayacak. Pek çok aslında önemli yasal değişikliklerin de yapıldığı bir dönemi geçirdik. O açıdan mecliste olmak iyi oldu. Yani siyasetin göbeğinde olmak. Aynı zamanda biraz tabii şey, yani gazeteci olunca sürekli biraz aslında gazeteci takip eder oluyorsun. meclisteki gazeteciler ne yapıyor, ne yazıyorlar, ne çiziyorlar gibi. O açıdan böyle ilginç ve şey bir deneyim oldu.
Tamam.
3-3,5 yıldır yani öyle çok da evet ara ara sıkıldığım gazeteci çok özlediğim dönemler oldu ama onun dışında gayet keyifli bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani meclisin kendisi çok keyifli değil ama hani yaptığım iş durduğun yer itibariyle eğlenceli olabiliyor.
Peki aslında yani gazetecileri bir şekilde yani gazetecilerin yaptıklarını takip ettiğin ama işin diğer tarafında olduğun bir süreçtesin değil mi bu danışmanlık pozisyonunda?
Evet. Yani aslında tam öyle bir şey yani.
Bu buradan mesela belki şunu sorabilirim. Ne yapıyorsun? Yani nasıl bir iş senin için danışmanlık?
Yani ben hani pratikte bir siyasi partinin basın işlerini yürütüyorum halihazırda. Mecliste mesaim var. Aslında temel işim mecliste daha doğrusu yani HDP'li milletvekillerinin çalışmaları üzerine. Hani işte grup başkan vekilleri, eş genel başkanlar, parti sözcüleri. Yani bunların metinlerinin hazırlanmasından tutun da yayınlarının yapılmasına kadar aslında çokça gazetecilik faaliyetinin içinde barındıran bir iş yapıyorum. Yani işte fotoğraflarını bul, fotoğraflarını çek, metinler hazırla, metinlerin konuşulmasını sağla. İşte röportaj vermek istiyor ya da gazetecilerin çeşitli talepleri olabiliyor. Bunlara ilişkin biraz pratikte o işleri çözmeye çalışıyorum. Onun dışında böyle yani genel olarak yani meclis HDP'den talep ettik, bir gazetecinin talep ettiği pek çok şeyi bulmakla yükümlüsün. İş temel mantığı biraz bu. Genelde bunun üzerine bir şey halindesin. Faaliyet halinde yani.
Peki gazeteciliği özlüyor musun ya da gazetecilikle olan bağını nasıl açıklıyorsun? Çünkü konuştuğumuzda da aslında kendini yani önce gazeteciyim diyorsun dedim. Bu kimlikten kurtulmak mı uzun sürüyor yoksa zaten kurtulmaya dair bir niyetin yok mu?
Yani bence kurtulmaya gerek yok. Hani gazetecilik yapmış. Yani böyle yani şey. Hani ne kadar uzun süre yaptığınla ilgili değil de hani yaptığın işin keyifli olup olmamasıyla ilgili bir şey. Yani ben iyi gazetecilik yaptığımı düşünüyorum. En azından bunun için çok uğraştığımı düşünüyorum. O yüzden gazeteci olarak kendimi tanımlarım. Yani hani yarın öbür gün tekrar hani başımıza bir şey geldiği zaman tekrar gazetecilik yapmaya geri dönmek isterim. O şey. Yani onun dışında hala buradan da bir şeyler yazmak, çizmek, ya acaba şunu şuraya yazsak mı, buraya göndersek mi? Bu çok iyi haber olur falan hani tamamen senin dışında hani benim işimle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ya burada böyle bir şey olmuş bunu yazmak gerekiyor gibi bir hissiyat hep oluyor. Bence bu şey yani gazetecinin genel doğasından hep muhtemelen pek çok gazeteci aynı şeyi söyleyecektir gazetecilik yapmış arkadaşlar. Yani gazeteciliğin öyle bir ruh hali var. Yani gazeteci gazetecidir bence. Hani dönemsel olarak evet bazı yani yolunu değiştirebilirsin, başka yerlerde çalışmak zorunda kalabilirsin. Hani Türkiye'de gazete çok zor zaten. Hani bence bunun en temel zorluklarından biri işte bu. Yani hem temel özgürlük problemleri, onlar aslında pek çok insanın hani problemi ama hani gazetecinin işte Türkiye'de çok itibarsız olması, biraz ekonomik koşulları, o tür şeyler gazetecileri başka alanlara daha çabuk sürükleyebiliyor. Hani aslında ilk buradan kaçıyor gazeteciler. Yani pek çok gazeteci işini yapmakla ısrarcı. Hani bunun için bir şey var, bir mücadelesi var yani içerisinde. Ama hayat biraz Türkiye'deki koşullar bunu çok bir şeye sağlayamadığı için mecbur bir yere sağlamıyorsun. Ama şey yani gazeteci gazetecidir. Ben her zaman şeyimdir. Yani onlar çok bir şey yapmak istemem. Yani nasıl anlatsam yani her fırsatta tekrar geri dönmenin yollarını arıyorum.
Bu aslında bir tür ister istemez inat hikayesi de. Yani kendi kariyerime baktığımda da ben de bunu görüyorum. Yani hep böyle niş bir yerlerde çalışmışım. İşte bir yerde çalışmadığım zaman podcast yapmışım. Şu an olan şey gibi. Ya da üretmenin çeşitli yollarını aramışım. Bu bir tür alışkanlık ya da bu artık hani mesleği de düşünmeye başladın. Gerçekten bundan sonrasında ne yapacağını düşünmeye devam ettiğinde bir sürecin kendisi galiba. İşte o sürecin içindeyken de üretmeye devam etmek gibi. Peki seni doğrudan danışmanlığa iten şey ne oldu? Yani bütün bu inadın içinde aynı zamanda belki inat da demeyelim mesleğini yapmak Türkiye'de pek çok insanın pek çok alanda yaptığı gibi. Seni danışman olmaya iten, çağıran şey neydi?
Yani en temel şey bir ekonomik kaygılardı. Yani biraz daha koşulların nispeten daha iyi olduğunu söyleyebilirim Ankara'nın, meclis danışmanlığının. Aynı zamanda Ankara biraz daha İstanbul'a, ben hep İstanbul'da yaşadım, İstanbul'da çalıştım. İstanbul'a göre görece biraz daha küçük, biraz daha taşra, biraz daha ekonomik olarak hayatı daha rahat dönebilir bir kentti. Bu aynı, yani bir işin bir boyutu var. İkincisi çok enteresan gelmiş bana mecliste çalışmak, danışmanlık yapmak. Hani çok böyle hani politika haberleri yapıyorsun ama çok içinde değilsin. Biraz mutfağını görmek önemlidir. Yani hani yani şey diye bir tabir vardı. Hani Türkiye meclisten yönetilmez ama Türkiye nasıl yönetildiğini mecliste öğrenirsin diye. Tam aslında öyle bir hikayenin sonucu olarak ben kendimi biraz mecliste buldum.
Nihayetinde aslında bu o sürecin gazeteciliğine bir tür katkısı olacağını düşünüyor musun? Örneğin
Kesinlikle, kesinlikle evet.
her halükarda aslında buradan çıkmanın çeşitli yollarına da zaman zaman aradığını anlıyorum ya da düşündüğünü. Nasıl bir katkısı olacak sence? Yani hani örneğin bu mesleğe döndüğün zaman işte politika muhabirliği yapmak mı ya da neye dönüşmek? Aklında bir şey var mı yani?
Yani şöyle bir şey aslında. Bence yani biraz daha hani gazetecilikte uzun bir mesai harcayacaksan, hani bu yılların alacak, buna karar vermişsen bir noktada Ankara'ya yolların kesişmesi lazım. Eğer hani şeyse, yani şimdi artık hani çok çok çeşitli gazeteci işleri olabiliyor elbette ama hani ben biraz daha temel insan hakları, azınlık hakları gibi çok spesifik alanlarda biraz çalıştım. Biraz güncel politikayı da habercilikte, yani güncel politika haberleri de yaptığım için o yüzden meclis Ankara biraz şey oldu. Yani önemli bir durak olduğunu düşünüyorum. Ve şey öyle, yani gerçekten gazeteci çok fazla şey katıyor. Bir, işin tam olarak karşı tarafındasın. Yani aslında çok benzer bir iş yapıyorsun ama hani gazetecinin değil de biraz daha siyasetin tarafında durduğun, politikanın tarafında durduğun bir yer. O yüzden şey de çok etkili olabiliyor. Yani aslında yani bilgi, veri, şey yani devletin içeride, daha sonra meclisin içerisinde hani pratik bir şey olayı bu. Yani bir veriyi nasıl bulabileceğin, hani bunun yolunu nasıl alabileceğin, bu nasıl kamusal bir faydaya dönüşebileceğini biraz daha fark edebildiğim bir nokta. Yani pek çok şey aslında meclis tutanaklarına girdiğin zaman biraz yani ince bir işçilikle, ince bir arşivcilikle pek çok aradığın sorunun cevabını bulabiliyorsun. Ya da bunun yolunu bulabiliyorsun. Hani bu cevaba nasıl ulaşabileceğin. Türkiye nispeten daha kapalı bir bürokrasiye sahip. Hani yıllardır biraz böyle hani bilgi alamazsın, veri alamazsın, resmi merceğe bir şey sorarsan sana kimse geri dönmez. Hani bunların biraz nasıl aşılabileceği işin bir boyutu. İkincisi yani bu hani siyaset tarafından meseleye bakmak da başka bir bakış açısı kazandırıyor gazetecilik açısından. Yani şeyi elbette hissediyorsun ya, keşke bunu söylemeseydi hani benim çalıştığım partinin vekili. Neden bunları söylüyor ki gibi bir serzenişten başlayıp o ettiğin sözün, söylediğin sözün ileride nasıl bir tepki, nasıl bir reaksiyonu yol açabileceğini de fark ediyorsun. O biraz daha gazetecilik açısından daha şey olabiliyor. Önemli bir anahtar olabiliyor. Oradan bir yere yürüyebiliyorsun. Onu fark edebiliyorsun yani.
Enteresan aslında gerçekten böyle meslekte eğer bağını koparmazsa anlattığın şey doğrudan mesleğine dair bir tür yeni bir içgörü, yeni bir kol, yeni bir Ankara gazeteciliği meselesi tırnak içinde katmış olmaya dair bir şey söylüyor. Yani bu senin biraz daha soluklu olduğunu görüyorum bütün bu anlattıklarından. Hem mesleğe dönmek konusunda hem de danışman olmak, danışmanlığı sürdürmek konusunda. Öyle misin peki gerçekten?
Yani evet, yani danışmanlığı sürdürmeyeceğim konusu çok, yani öyle kesin bir şey söyleyemem ama hani gazeteciye dönmek konusunda her zaman şeyim vardır. Hani dönmek isterim ya da hani bir yerinden tutmaya çalışırsın. Yani şey mesela çok son Amasra'da yaşanan maden faciasından sonra şeyi fark etmişim. Hani bu işte Maden Teknik Araştırma Enstitüsü ilgili bürokratların daha önce meclise gidip bu konuyla ilgili çeşitli meclis komisyonlarında rapor verdiğini, biraz meseleyi anlattıklarını duymuştum. Mesela sonra dönüp tek tek bakmaya başladım. Tutanakları okudum yani. Hani gerçekten gelmişlermiş. Evet, gerçekten en azından hani en işte 4-5 ay önce bir yetkili, Sayıştay yetkilisi gelip gerçekten meclis tutanaklarında milletvekilinin karşısında bu madende iş güvenliğiyle ilişkin sorunlar var diyor. Yani böyle bir sözü var herkesin karşısında. İşte bunlar biraz daha şey yani hani faciadan sonra değil de faciadan önce bunu fark edebiliyor olmak, hani bir gazeteci fark ediyor olması başka bir sonuca ulaşabilirdi. Hani bütün bunlar yaşanmayabilirdi. Bu açıdan biraz daha hem şeyi, yani gazeteci ne kadar kıymetli bir şey olduğunu fark ediyorsun. Önce bir onu anlıyorsun. Ondan sonra da bunu en azından, yani ya işte bir gazeteciye söylesek mi, gazeteciler bunu bilsin, hani keşke buna bir gazeteci baksa diye bir serzenişte bulunduğum oluyor. O yüzden şey yani evet, bir gazeteciye dönmek, bu, yani bir süre burada çalıştıktan sonra tekrar gazete, yani profesyonel anlamda hani bütün işim gücüm gazetecilik olduğu bir dönem daha iyi olabilir. Daha nasıl söyleyeyim? Yani en azından daha kendini rahat hissedebileceğim, biraz daha hem tecrübe anlamında daha iyi bir noktaya getirebilirsin diye düşünüyorum.
Söylediğin, az önce söylediğin şey aslında gazeteciliğe dair bir tür eleştiri değil ama o da bir tür içgörüymüş gibi geliyor bana. Yani işte bu Amasya maden madende yaşanan işte kazayı, faciayı daha önce bir yani mecliste yapılmış bu konuşmanın haber yapılmış olmasına dair bir şeyden bahsediyoruz. Bu bir Ankara gazetecisi de olabilirdi. Bu herhangi bir gazeteci de olabilirdi. Aslında gazetecilerin de mecliste ilişkisinin gittikçe uzaklaştığı bir dönemde olmak belki de böyle şeylerin fark edilmemesine mi sebep oluyor? Bunu söyleyebilirim.
Evet. Yani biraz şey aslında yani direkt bu örnek üzerinden tekrar hani konuşsa ya bunu bir söylemeli ya biri sormalıydı yani daha doğrusu Türkiye'de gazeteci milletvekilliği ilişkisi gazeteci siyasetçi hep sorunlu zaten yani böyle bir karşılıklı bir profesyonellik hissedemiyorsun yani şey bu işi layıkıyla yapan arkadaşlar elbette var hani onları bunun dışında tutarak söylüyorum ama hani genel anlamda şey böyle yani bunu duyan bir milletvekili bunun kamusallaşması gerektiğini fark edebiliyor olması lazım. Yani bu söylenen sözün aslında ciddi bir haber değeri taşıdığını fark ediyor olması lazım. Bunu fark edebilmesinin yolu da iyi bir gazetecilik, siyaset ilişkisinden geçiyor. Türkiye'de bunlar çok zorlu, bunlar çok zayıf. Yani hani teknik olarak araçlar çok fazla. Yani bir milletvekili eline cep telefonu, Twitter'dan yerine girdiği zaman zaten bu aslında bir habercilik meselesine dönüyor. Yani mevzuyu anlattığın andan itibaren gazetecilik pusulası yapmış oluyorsun bir noktada. Ama işte bunu biraz daha yani bazı meselelerin çok hayati olduğunu hissetmek ya da bu karşılıklı ilişki biraz daha nitelikli olsa dediğim gibi hani genel anlamda milletvekilleri kendilerini kamuya karşı biraz daha sorumlu hissedebilse, gazeteci biraz daha hesap sorabilir bir noktada olsa bugün başka şeyleri tartışıyor olurduk. Hem gazetecilik açısından hem de siyaset açısından.
Peki, yani senin çalıştığın milletvekillerine örneğin böyle bir perspektifi en azından anlatabildiğin, aktarabildiğin ve onların da bunu nispeten dönüştüğünü gördüğün bir şey oldu mu? Onların da dönüşebildiği çünkü
Evet, ya benim
biraz haberden
çalıştığım
anlamakla ilgili bir şeye de dönüşüyor ya mesela.
elbette ya benim ben biraz HDP'de çalışıyorum olmanın avantajı var. Hani danışmanlar açısından bence avantajlı bir yer HDP. Ya bunları söyleyebildiğim bir merci, bunları konuşabildiğim bir şey var. Bir alan var her türlü. Yani bu partinin en yetkili isminden en işte danışmanına kadar herkese bunun böyle olmaması gerektiğini, yani bu tür durumlarda biraz daha dikkatli davranmak gerektiği, hani bu tür şeyleri fark eden herkesin biraz daha zaten genelde HDP'likler biraz böyle ama hani bunun daha etkin bir şekilde duyulması gerektiği konusunda biz şey yapabiliyorsun. Yani ben o meseleden sonra dönüp tek tek bütün danışmanlara hani bu tür durumlarla karşılaştığınız zaman lütfen hemen harekete geçin. Hani tweet atın, televizyona bağlanın, en kötü bir bu konuda yardımcı olabilecek birilerini bulun etrafınızda diye. Bu HDP'nin biraz avantajı. Ama dediğim gibi ben hani bunu yapabiliyor olmak da şey yani bu varmış. Böyle bir şey söylüyor. Çok hani direkt bu olay için değil ama hani ileride daha vahim sonuçlar doğurabilecek işlerde daha yoğun bir mesai harcamanın neden oluyor. Yani ben buradaki işte bu dezenformasyon denilen sansür yasası geçti meclisten mesela. Yani çok çalıştığımı hatırlıyorum. Hani tek tek tek tek tek tek yani bu böyle olmaz, şu şöyle olmaz. Bütün komisyon tutanakları kim ne demiş, neler olmuş üzerinden çok yoğun bir mesai harcadı HDP o iş için. Ve direkt içindesin. Yani çünkü hem gazeteci olduğum için biraz çok ilgilendiriyor mesele. Hem genelde hani demokratikleşme meselesini zaten hiç burada tartışmıyorum da hani bunun böyle bir avantajı var. Bence aslında pek çok yani HDP ve yani biraz daha çevre çeperindeki pek çok danışman vekil ilişkisi bu şekilde olabiliyor. Ama genel yapısal problemi aşamıyoruz yani.
Genel yapısal problem nedir?
Yani meclisin kendi problemi. Hani biraz o meclis mekaniğinin, Türkiye'deki siyaset mekaniğinin hani işte böyle gazeteciye sırt çeviren, işte diyeyim, soru sormasın, aman işte gazeteci görmesin, gazeteci duymasın temel şeydir hani da biliyorsun çünkü siyaset biraz böyle yürüyor. Yani gazeteciden kaçan bir siyaset anlayışı var ya da hani kendi istediği tırnak içinden hani kendi istediği gazetecinin etrafında olmasını isteyen bir yaklaşım var. Bu işte biraz şey sıkıntı olan mesele oluyor zaten.
Bütün partilerde de aynı sorun var elbette. Yani gerçekten bu siyasetin bu hale dönüşmüş olması, bütün partiler ve işte hani bu mesafeyi de çok ayarlayamayan gazetecilerin de aslında işte kaynağıyla başka türlü bir ilişkiye girmek zorunda kaldı. Garip garip bir tür ilişki yani. Gazeteleri ya da haberleri arada tararsa eğer belki dinleyicilerimiz şeyi fark ederler yani. Basın bültenin gibi aynı milletvekillerinin haberlerinin nasıl çıktığını aynı gazetelerde işte yine aynı muhabirin yaptığı, yine aynı milletvekilinin konuştuğu bir takım haberlerin, işte milletvekillerinin parlama yollarının tırnak içinde biraz böyle şeylerden geçtiğini filan. Yani gazetecilerin de bu yolda hakikaten nasıl bir tür maşaya dönüştüğünün haberlerini ve izini görmek mümkün aklımda.
Evet, yani değil mi? Bu çok şey, yani gazetecilik açısından şöyle bir soru. Yani Türkiye'de ya başta biraz daha çok itibarlı bir iş değil Türkiye'de gazetecilik yapmak. Yani yani ekonomik koşulları çok kötü, işte o aradığın, hayalini kurduğun gazeteciliğe ulaşamıyorsun zaten. Hani pek çok kapı kapalı gazeteciler için. Hele biraz daha hani nispeten iyi gazetecilik yapmak istediğin zaman işler çok daha zorlaşıyor. Ama diğer cinayetçiler, hani bunu böyle yapmayan gazeteci tırnak içerisinde diğer ekipler, yani biraz daha kolaya kaçan gazeteciler için diyeyim en karşı şey tabiriyle. Bu ilişkiyi böyle kurmak zorunda değil. Hani daha çok soru sorabilir. Hani kendi itibarını gazeteci kendisi korumalı temelde. Yani ilk zaten burada başlar iş. O yüzden böyle bir gazetecilerin siyasetle olan ilişkide kendisini merkeze alabileceği ya da haberi merkeze alabileceği başka bir ilişki biçimi kurması gerekiyor.
Bir tür yani aslına bakarsan işte otosansür ve itibar meselesinin de birleşmesiyle ilgili bir şeyden de bahsediyoruz. Yani karşılıklı bir ilişki var burada. Gazeteci eğer hakikaten o itibarı korumaya niyetli olmazsa işte hem böyle bir ilişki kurmuş oluyor hem de o ilişki onu otosansüre de götürebiliyor falan böyle saçma sapan bir şeye dönüşüyor. Peki belki son bir soru. En azından HDP içinde ben biraz daha yani çok daha avantajlı bir pozisyon. Yani en azından danışmanlar için biraz daha avantajlı dedim. Nasıl bir gözlemin var diğer partiler ve HDP arasındaki fark? Nasıl bir fark bu?
Yani diğer parti için tabii çok şey, yani bir şey söyleyemeyeceğim ama HDP açısından daha iyi bir mekanizma çalışıyor. Yani hani yani hem danışmanlarla vekiller arasında çok iyi bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Hem partiyle işte meclis grubuyla danışmanlar arasında iyi bir ilişki biçimi var. Yani sorunların çözülebilmesi, işte özlük hakları danışmanların ya da hani şöyle sorunları var danışmanların. Özlük hakları gibi problemleri var mecliste danışmanların. Yani işte kıdem tazminatı alamamak gibi, işsizlik maaşını alamıyor olması gibi buradan ayrıldıktan sonra böyle temel sorunları var. Yani en azından bunlar üzerinden bir hem şey, HDP iyi bir şey yürütüyor bunun için. Hani bu özlük haklarının düzeltilmesi konusunda ciddi bir çabası var. Hem de onun dışında daha şey bir ilişki kurabiliyorsun. Yani nasıl söyleyeyim, hani işçi patron ilişkisi değil HDP'deki ilişki. Yani danışmanla vekil ya da hani grupta çalışıyorsan, partide çalışıyorsan çok öyle olmuyor. Yani ortada bir hata, bir kriz çıktığı zaman herkes bunun sorumlusu olabiliyor. Onun dışındaki başarılar, hani daha nispeten daha iyi giden dönemlerde de herkes bu işin ortağı olabiliyor. Böyle daha geniş bir mutfağın çalıştığı, işte ya bu iş böyle olmuyor, keşke böyle mi yapsak diye bir öneri geldiği zaman bunun hemen dikkate alınabildiği, yani bazen denenebildiği durumlar oluyor. O yüzden bence danışmanlar açısından iyi bir yer HDP. Dediğim gibi diğer partiler açısından çok bir şey söyleyemeyeceğim. Yani çok içlerinde nasıl bir çalışma tarzı var bilmiyorum. Yani elbette HDP'de de sorunlar çıkabilir yani danışman ve ikili arasında, ama hani genel şey, yani genel hat hep bu şekildedir.
Evet, genel meclis işleyişine göre çok daha belki de rahat dediğin şey.
Evet.
Yani rahat dediğin şey, avantaj dediğin şeyler de bunlar. Biz bu söyleşiyi aslında 8 Aralık tarihinde kaydediyoruz. Bu, yani sonlara doğru söylemiş oldun ama yine de not düşmekte fayda var. Konjonktür nereye gidiyor oluyor bilemeyiz çünkü dinlediğiniz zaman 8 Aralık 2022 bugün. Peki Uygar... Nihayetinde HDP Türkiye siyasetinde aslında kapatılmak istenen bir parti. Nihayetinde bu var. Bu sana ve aslında arkadaşlarına, danışmanlara belki de çok kabaca ne hissettiriyor? Yani ya da doğrudan sana ne hissettirdiğini sorayım senin için mahsur yoksa.
Yani biraz şey meselesi, Türkiye'de yani böyle şeyler çok oldu zaten. Hani yakın dönemde çok fazla siyasi parti kapatıldı. Çok fazla gazete de kapatıldı. Çok fazla gazeteci de tutuklandı aslında. Yani bu biraz böyle, yani siyaset olduğu sürece bu hikaye devam eder. Hani HDP olur, HDP olmaz. Başkası olur, başkası olmaz. Elbette çok şey kaybettirir. Yani Türkiye'de siyasete. Elbette çok üzülürüm. Yani HDP'deki HDP gibi hani Türkiye siyasetinde çok nadir bulabileceğimiz bir siyasi partinin bu kadar antidemokratik bir şeyle kapatılması, bir sürecin sonunda kapatılması kötü olabilir. Ama şey yok, yani hani enseyi karartmamak lazım derler, yani elbet bir yerde şey, Yani hem bu hikaye devam eder, hem yani ne siyaset yapmanın ne gazetecinin koşullarını tamamen ortadan kaldıramazlar. O yüzden çok endişeli değilim ben. Yani biraz iş yükü, biraz şey, onun dışında bir sorun olacağını zannetmiyorum.
Şahane. Uygar, çok teşekkür ederim katıldığın için ve bütün katkın için. Eklemek istediğim bir şey olur mu?
Ben çok teşekkür ederim.
Şahane. O zaman
Çok
bitti.
memnun oldum.
Ben de öyle. Bitireceğiz. Sana çok kolay gelsin bütün bu koşturma içinde. Evet, ben Seçil Türkkan efendim. Deva filminin Parantez serisini dinlediniz. Ankara gazeteciliğine bir başka açıdan bakıyoruz aslında bu seride. Gazetecilikten Meclise serisinin üçüncü konuğu da Uygar'dı. Uygar Gültekin'le beraberdik. Son mecrası Uygar'ın Agos gazetesiydi ve Agos'tan da Halkların Demokratik Partisi basın danışmanlığına, parti grubu basın danışmanlığına geçmiş oldu. Onun hikayesiydi burada duyduğunuz. Biraz daha umutlu bir yerden anlattı aslında anlattıklarını bize. Serimiz devam edecek önümüzdeki günlerde. Şimdi bu kadar. Sevgiler. Hoşça kalın.